Ayrım 4, sayfa 42. Hac. Bütün dünya müminleriyle tek yürek haline gelinen hac ibadeti de giyilen bembeyaz ihramlarla bir nevi kefen iklimine girmektir. İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetinden hisse alabilmektir. Hac ve umre, Hakk'a teslimiyet haliyle ruhani meziyet ve istidatların tekamül ettirilmesidir. Hac ibadetinde insanların hak ve hukukuna dikkat etmemek, malayani ile meşgul olarak ruhaniyet ve feyzi dağıtacak davranışlarda bulunmak, bu ibadetin ecrini zayi etmektir. Bütün ibadetler gibi hac ve umrelerde kalbi hassasiyetlerle ifa edilmelidir. Öyle ki bu ibadet bembeyaz ihramlar içerisinde meleklerin letafetinden hisse almak gayretidir. Kadın erkek müminler tavaf, say ve vakfe yaparken refesten yani laubali hallerden korunmalı, devamlı ayaklarının ucuna bakarak fısku fücurdan ve münakaşadan beri kalmalıdır. Yine ihramlıyken bir av avlanmamalı, avcıya av gösterilmemeli, bir ot hatta kasıtlı olarak bir kıl bile koparılmamalıdır. İhrama girenler belli bir vakit bazı helallerin bile yasaklanması vesilesiyle şüpheli ve haramlardan ne kadar uzak durmak gerektiğinin bir başka telkinini gönüllerinde hissederler. Orada bilhassa yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat, merhamet, nezaket ve bilhassa gönül kırmama ve kırılmama hassasiyetinin şuur ve idraki içinde olurlar. Böylece kalpler incelir, nezaket ve zarafette zirveleşir, İslam'ın güler yüzünü temsil edecek kıvama ulaşır. Bunun için her halükarda ilahi emir ve yasaklara riayet şarttır. Bilhassa da hac ibadetinde. Çünkü mali ve bedeni bir ibadet olan hac için gereken maddi meblağ da helalden kazanılmış olmalıdır. Hadis-i şerifte haram parayla hacca giden kimse lebeyk dediğinde kendisine sana ne lebbeyk ne de sadeyk. Çünkü senin kazancın haram, azığın haram, bineğin haramdır. Hiçbir sevap almadan günahkar olarak dön. Hoşlanmayacağın şeyle karşılaşacağından dolayı üzül şeklinde bir karşılık verileceği beyan buyrulur. Heysemi 3-209-210. Bu bakımdan hac yapacak kimselerin her şeyden önce bu manevi itaba muhatap olmaktan sakınmaları gerekir. Ta ki onun özüne ve ruhuna uygun bir hac nasip olsun. Mevlana Hazretleri gerek hac, gerek namaz, gerekse diğer ibadetleri ruhuna uygun bir şekilde eda etmeye ışık tutacak bir bakış açısıyla meselenin özünü şu veciz cümleyle hülasa eder. Keçinin gölgesini kurban etme. Çünkü işin özünü, aslını ve ruhunu unutup da gölgesiyle meşgul olmak her haliyle boş bir hamakattir. İbadetleri ruhaniyetinden uzak, gafilane eda ediverip geçmek ve onların kalbi cihetine nüfuz edememek, onlardan umulan fayda ve bereketin zayi edilmesine sebep olur. Geriye sadece boş bir yorgunluk kalır. Bu sebeple mümin, yaptığı ibadetleri de ihsan kıvamında, yani Allah'ı görüyormuşçasına bir gönül hassasiyetiyle özenerek en güzel kıvamda yapmaya gayret etmelidir. Unutmamalı ki, İçinde yaşadığımız maddi alem fanidir. Hakiki hayat olan ahirete kıyasla dünya bir gölgeler alemi, hayal ve rüya diyarıdır. Dünya hayatında yaşanacak kullukta da sırf zahirde kalmak, işin özüne nüfuz edememek, taklitten tahkike intikal edememek, insanı menzili maksuda vasıl olmaktan alıkoyar. Bu tıpkı ceviz yemek isteyen birinin kabuğu kırarak onun içini açmaya mecbur oluşuna benzer. Hakkın rızasına ulaşmak için de kulluğun sırf zahiriyle yetinmemek, onun ruhuna da nüfuz edebilmek şarttır. Bütün ibadetler kalp ve beden ahengi içinde ifa edilmesi halinde bir kıymet ifade eder. Çünkü o zaman kalbe de işler, ruha da işler. İnsanın bütün fiil ve davranışlarına da işler. Müthiş bir muamelat güzelliği ve mükemmelliği meydana gelir. Muamelat. Muamelat, İslam'ın en mühim esaslarından biridir. Fakat ne yazık ki çoktan beri bütün İslam aleminde materyalist ve rasyonalist telakkilerin esiri olan insanların menfi telkinleri neticesinde yüce İslam dininin muamelat yönü ekseriyetle ihmal edilmiştir. Bu sebeple İslam'ı doğru anlayıp hayatın her safhasına intikal ettirebilmek için evvela bu dinin muamelatına dair kaidelerini öğrenmek fevkalade önem arz etmektedir. Zira İslam, muharref Hristiyanlıktaki gibi sadece kulun kalbiyle Allah arasına hapsedilmiş, hayatın diğer sahaları üzerinde tatbikatı olmayan bir sistem değildir. O, hayatın bütününü kuşatan bir dünya görüşü ve davranış kaideleri manzumesi tebliğ etmiştir. Toplumları oluşturan fertlerin şahsi ve gündelik hayatından aile hayatına, akrabalık ve komşuluk münasebetlerinden ticari ve iktisadi faaliyetlerine, talim, terbiye ve irşat hizmetlerinden içtimai huzur ve asayişi temin eden muaşeret kaidelerine kadar her sahada insanların vazife, mesuliyet ve haklarını, bunların ihlali durumunda tatbik edilmesi gereken cezai müeyyideleri tanzim etmiştir. Hayatın hiçbir sahasını boş bırakmadan insanlar arası münasebetleri bir takım temel kaideler ışığında bütün teferruatıyla düzenlemiştir. Bir Müslüman ferdi hayatını İslam çizgisinde yaşamak mecburiyetinde olduğu gibi içtimai hayatını yani diğer insanlarla muamelelerini de Allah'ın emirlerine uygun tarzda düzenlemek zorundadır. Yani İslam'ı hayatının her safhasına hakim kılmalıdır. Buna muvaffak olamayan bir kimse salih bir mümin kıvamına ulaşamaz. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kötü muamele sahibi olan kimse cennete giremez. Tirmizi 1.29 bölü 1946. Hazreti Ömer de şöyle der. Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu? Kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet ediyor mu? Dünya ile meşgul olurken helal haram gözetiyor mu? Ona bakınız. Beyhaki Es-Sünenül Kübra 6-288, Şuab 4-230-326. Yani müminin manevi seviyesi ferdi hayatıyla birlikte içtimai muamelelerinin de düzgün olmasıyla kemale ermektedir. Muamelat denildiğinde aile, akraba ve komşulukta, içtimai ve iktisadi sahada, velhasıl hayatın her safhasındaki beşeri münasebetlerde adalet, kul hakkına riayet, affedicilik, yardımlaşmak, kısacası mükemmel bir surette edepli olmak gibi esaslar akla gelir. Şimdi bunların bir kısmı üzerinde kısaca duralım. Aile hayatı. İnsan fıtratı icabı bir aile kurmaya ve o ailenin içinde yaşamaya muhtaçtır. Lakin aile yuvasının huzur ve saadeti içinde aile fertlerinin üzerlerine düşen hak ve vazifeleri bilmeleri ve bunlara uymaları zaruridir. Baba, hanımını ve çocuklarını en güzel şekilde terbiye edip ihtiyaçlarını helalinden temin ederek onları iki cihan saadetine hazırlamalıdır. Evlatlarına mal mülk mirasından ziyade sağlam bir karakter ve şahsiyet mirası bırakmalıdır. Anne, efendisine karşı vazifelerinde hassas davranmalı, evine ve çocuklarına sahip çıkmalıdır. Yuvayı kuran dişi kuştur, darbı meselince kanaatkar davranarak israftan kaçınmalı ve her hususta büyük bir dirayetle hareket etmelidir. Yuvasının muallimi olmalı, ilahi bir emanet olan yavrularına İslam'ın nezaket ve zarafetini telkin etmelidir. Anne baba çocuklarına karşı adaletli davranmalı, bizzat örnek olarak güzel bir terbiye vermelidir. Kusursuz bir evlat yetiştirmenin kusursuz bir anne baba olmaya bağlı olduğunu unutmamalıdır. Ailede çocuklar Kur'an'ın bereket ve feyz dolu ikliminden, bilhassa peygamber kıssalarından ve bu kıssalardaki ilahi mesajlardan haberdar olarak yetişmelidir. Anne babaları onlara her şeyden evvel zaruri olan dini bilgileri öğretmelidirler. Daha sonra da tercih edecekleri meslekle alakalı İslami hükümleri öğrenmelerine yardımcı olmalıdırlar. Yine çocuklar anne babalarına karşı son derece hürmet ve muhabbet hisleriyle dolu olmalı, onlara itaat ederek hizmetlerine koşmalıdırlar. Şüphesiz ki aile fertlerinin ebedi saadeti kazanmaları için gayret göstermek en mühim mesuliyettir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Et-Tahrim 6. Dolayısıyla dünyada nefsaniyet ateşlerinden korunmalıyız ki ahirette cehennem ateşine sürüklenmeyelim. Aile içindeki dini ve uhrevi mesuliyetlerden sonra dünyevi mesuliyetler gelir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şu ikazda bulunmuşlardır. Kişinin geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi ona günah olarak yeter. Müslim, Zekat 40, Ebu Davud, Zekat 45. Allah Resulü Efendimiz de ailesinin rızkını temin için lüzumu kadar çalışmış, bu yolda gösterilen gayretlerin ibadet ve infak yerine geçtiğini beyan etmiştir. Ailede huzur ve saadet için evin reisi hanımından habersiz uzun yolculuklara çıkmamalıdır. Yine eve habersiz ve kim olduğunu bilmediği yabancı misafirler getirmemelidir. Hanımından meşru ölçülerin dışında namahremlerin karşısına çıkmasını ve onlara hizmet etmesini istememelidir. Ailesini mümkün mertebe karışık ortamlardan uzak tutmalıdır. Aile içinde hanımın takva ve istikameti de kocasını, çocuklarını, akrabalarını ve hatta komşularını hayır ve hasenata teşvik edecek mahiyette olmalıdır. Saliha bir hanım etrafına saadet saçan cennet kokulu bir çiçektir. Fahri Kainat Efendimiz ne güzel buyurur. Saliha kadın kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindirir, kocasının meşru isteklerini yerine getirir ve onun olmadığı yerde hem malını hem de namusunu muhafaza eder. İbn-i Mace Nikah 5. Allah Resulü kocalarının haklarına güzelce riayet eden kadınlara şu müjdeyi vermiştir. Kocası kendisinden memnun olduğu halde ölen kadın cennete girer. Tirmizi Rada 10/1161, İbn-i Mace, Nikah 4. Akıllı bir hanım, beyinin ahlakını, alışkanlıklarını ve kendisinden beklediği davranışları kısa zamanda kavrar. Evinin ve kendisinin temiz ve düzenli olmasına dikkat eder. Beyini devamlı güler yüzle karşılar. Sabah giderken dualarla uğurlar. Kazancın az da olsa helalinden olsun. Helal olarak ne getirirsen ben razıyım diye ikazda bulunur. Yemeğini zamanında hazırlar. Kocasının sevip hoşlandığı şeyleri yapmaya gayret eder. Kanaatkar ve tutumlu olur. Müminler nefse ve şeytana fırsat vermeden huzurlu aile yuvalarını ayakta tutmaya çalışmalıdırlar. Aile fertlerinin haklarını güzelce ifa etme gayreti içinde olmalıdırlar. Bu haklar ifa edilmediğinde kıyamette acıklı bir azaba duçar olunacağı muhakkaktır. O günkü hesabın şiddetinden herkes birbirinden kaçmak ister ancak nafile. Cenab-ı Hak şöyle ikaz buyurur. Kıyamet günü kişi kardeşinden, anasından, babasından, hanım ve çocuklarından kaçar. O gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. Abese 34-37. O gün insanlar yakınlarından hak talebinde bulunmasınlar diye kaçmak isteyeceklerdir. Dünyada Allah Teala'nın rızası istikametinde yaşayanların yüzleri sevinçten parlarken, vazifelerini ihmal edenlerin yüzleri de korku, hüzün ve pişmanlıktan simsiyah kesilecektir. Velhasıl huzurlu bir aile yuvası için aile fertlerinin birbirlerine karşı muhabbet, fedakarlık, şefkat ve merhamet hislerini önde tutmaları icap eder. Ev hayatında akıllarını hislerinin önünde tutan kişiler kuru bir beraberlikten başka bir şey elde edemezler. Böylelerinin evleri aile yuvası olmaktan çıkıp sırf duvarlarla ihata edilen menfaat beraberliğine dayalı bir mesken haline gelir. Dolayısıyla o meskeni bir cennet köşkü haline getirmek bütün aile fertlerinin ortak vazifesi olmalıdır. Elbette ki bu da cennete yakışır muamelat ölçüleri içerisinde gerçekleşir. Bu gerçekleştiğinde de ailede öyle bir ulvi huzur teşekkül eder ki o insanın bütün çevresine aynı şekilde yansır. Gerek dostlar arasındaki münasebetlerde, gerek akrabalar arasındaki münasebetlerde bambaşka bir huzur, saadet ve güzellik yaşanmaya başlar. Akrabalık münasebetleri. Kişinin akraba ve yakınlarıyla alakasını devam ettirmesi, onları koruyup gözetmesi, yani sıla-i rahimde bulunması, dinimizin çok ehemmiyet verdiği esaslardan biridir. Zira Cenab-ı Hak, akrabaları birbirine mirasçı kılmış, bir takım haklar ve vazifelerle aralarındaki bağları kuvvetlendirmiştir. Akraba çevresi, insanı maddi ve manevi kötülüklerden muhafaza ettiği gibi, muhtelif hayır ve salih amellerin işlenmesinde de yardımcı olur. Dolayısıyla Müslüman, dini ve dünyevi hususlarda yakınlarına faydalı olmak ve hayırlı işlerde onlardan istifade edebilmek için akrabalık bağlarını muhafaza etmeli ve sıla-i rahim vazifesini hiçbir zaman ihmal etmemelidir. Akrabalarla münasebetler, merhamet ve şefkat temelleri üzerinde bina edilmelidir. Şu hadisi şerif bu hususta mühim bir ölçü talim etmektedir. Akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren, onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten kişi, kendisiyle alakayı kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir. Buhari, Edep 15, Ebu Davud, Zekat 45, Tirmizi 1-10. Bunun aksine, akrabalarıyla bağını keserek onlarla ilgilenmeyen kişiler içinde hadisi şeriflerde pek çok ikaz ve tehditler varit olmuştur. Ahirette cezasını ayrıca vermekle beraber dünyada Allah Teala'nın çabucak cezalandırmasını en fazla hak eden günahlar zulmetmek ve akrabayı ihmal etmektir. Ebu Davud, Edep 43, Tirmizi, Kıyame 57. Her cuma gecesi insanoğlunun amelleri Allah'a arz olunur. Fakat akrabasıyla alakasını kesen kimsenin amelleri kabul edilmez. Ahmet 2-484. Akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez. Buhari, Edep 11, Müslim 1-18-19. Yine akrabaya yapılan infakın hem sadaka hem de akrabayı koruyup gözetme sevabı olduğunu bildiren Efendimiz, iyilikte bulunmada takip edilmesi gereken sırayı şöyle beyan etmiştir. Harcamaya kendinden başla, artanı çoluk çocuğuna sarf et. Ailenden bir şey artarsa bunu da yakınlarına harca. Bunlardan da arta kalanı önündeki, sağındaki, solundaki muhtaçlara ver. Müslim, Zekat 41, Nesai, Zekat 60, Büyü 84. Hadis-i şerifte beyan edilen, kendinden çevreye doğru yayılması gereken harcama talimatı, merhale merhale üzerimizdeki hakları da ifade etmektedir. Çünkü insan hayatın alışkanlıkları arasında üzerindeki pek çok hakkın farkına bile varamamaktadır. İçlerinde de bilhassa komşuluk hakkı neredeyse bugünün dünyasında sıfırlanmış bir vaziyete düşmüştür. Komşuluk hakkı. Cenab-ı Hak komşuluk hukukuna riayeti ısrarla emretmiştir. Zira insan akrabalarından çok komşularıyla beraberdir. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve maliki bulunduğunuz kimselere ihsan ile muamele edin, iyi davranın. En-Nisa 36. Ayette bahsedilen yakın komşuya iyilik etmek, evi yakın olan veya hem yakın komşu hem akraba hem de din kardeşi olan kimselere güzel muamelede bulunmak, yardım etmek ve hatalarına karşı sabırla tahammül göstererek onları affetmektir. Uzak komşuya iyilik etmekse, evi uzak olan veya akrabalık bağı bulunmayan yahut Müslüman olmayan kimselere el uzatmak ve gönlümüzü açmaktır. Peygamber Efendimiz, üzerimizdeki hakları itibariyle komşuları üçe ayırmıştır. 1. Sadece bir hakkı olan komşular, gayrimüslimler. Bunların sadece komşuluk hakkı vardır. 2. İki hakkı olan komşular, Müslümanlar. Bunların hem komşuluk hem de din kardeşliği hakkı vardır. 3. Üç hakkı olan komşular, akraba olan Müslümanlar. Bunların da hem komşuluk hem din kardeşliği hem de akrabalık hakkı vardır. Bakınız İbni Hacer, Fethül Bari, Darül Fikr, Fuat Abdülbaki Neşri 10-456, Suyuti El Camiul Sair 1-146. İslam, insani muameleleri yakından uzağa doğru tanzim etmiştir. Bu sebeple daha yakın olanın daha fazla hakkı vardır ki insan tabiatının icabı da budur. Bakınız Buhari, Şüf'a 3, Hibe 16, Edep 32. Bütün insanların güzel komşularla yaşamak istediğini düşünerek evvela kendimiz güzel bir komşu olmalı, daha sonra da salih komşular arasında oturmaya gayret etmeliyiz. Zira Müslümanı dünyada bahtiyar eden şeylerden biri de salih komşudur. Bakınız Ahmet 3-407. Bu sebepledir ki Fahri Kainat Efendimiz devamlı ikamet ettiğiniz yerde kötü komşudan Allah'a sığınınız. Göçebe olduğunuz yerdeki komşu nasıl olsa bir müddet sonra sizden ayrılır buyurmuştur. Nesai İstiaze 44. Bu hususta meşhur olan ev alma, komşu al sözü, hayırlı komşular arasında yaşamanın manevi hayatımız açısından da ne kadar ehemmiyetli olduğunu açıkça göstermektedir. Bunlarla birlikte komşuların ufak tefek hata ve sıkıntılarına da katlanmak gerekir. Zira Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kişilerden biri de komşusunun eziyetlerine Allah rızası için katlanan kimsedir. Bakınız Ahmet 5:176. Peygamber Efendimiz komşu hakları hususunda şöyle buyurmuştur. Cebrail bana daima komşu hakkını tavsiye ederdi. Öyle ki ben komşuları birbirine mirasçı kılacak zannetmiştim. Buhari Edep 28, Müslim 1:140. Komşuna ihsanda bulun ki kamil bir mümin olasın. Tirmizi Zühd 2/2305, İbn-i Mace Zühd 24. Ebu Zer şöyle der. Dostum Resulullah bana şöyle vasiyet etti. Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde ikram et. Müslim 1:143. Hadis-i şerif muktezasınca komşu hakkını ifaya, yokluk dahi mazeret değildir. İmkanı dar olan kişi de gücü nispetinde komşusunu kollamak durumundadır. Zira Resulullah Efendimiz'den şöyle bir ihtar varid olmuştur. Komşusu açken tok yatan mümin değildir. Hakim 2:15, Heysemi 8:167. Sahabe-i kiramın bu hadisi şerife ittiba ederek yaşadıkları komşuluk hukukundan bir misali İbni Ömer şöyle anlatır. 7 ev vardı, hepsi de yoksuldu. Birisi bu evlerden birine bir koyun kellesi gönderdi. Ev sahibi komşusunun daha muhtaç olduğunu düşünerek kelleyi diğer komşuya gönderdi. İkinci komşu da aynı düşünceyle kelleyi üçüncü komşuya gönderdi. Bu şekilde kelle 7 ev arasında dolaştıktan sonra tekrar ilk hediye edildiği eve gönderildi. Hakim 2:526. Bu faziletler medeniyetini oluşturan ne kadar hassas, derin ve manalı bir İslam ahlakıdır. Mühim olan işte o diğerkamlık ve ahlak ölçüleri içerisinde olabilmek. İslam'ın güler yüzünü temsil eden bu ve benzeri güzellikler o kadar mühimdir ki aksi durumlara karşı hayli ikaz ve tehditler varid olmuştur. Çünkü en küçük bir menfi davranış bile İslam'ın özüne sıçratılan bir lekedir. Hele komşulara huzursuzluk vermek gibi bir gaflet büyük bir iman zaafıdır. Çünkü İslam ahlakı itibariyle komşular öncelikle birbirlerinin şerrinden emin olmalıdırlar. Nitekim bir gün Peygamber Efendimiz, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz buyurmuşlardır. Sahabiler, kim iman etmiş olmaz ya Resulullah diye sordular. Efendimiz, yapacağı fenalıklardan komşusu emniyet içinde olmayan kimse buyurdular. Buhari, Edep 29, Müslim, İman 73, Tirmizi, Kıyamet 60. Yine Peygamber Efendimiz komşu haklarını şöyle açıklamışlardır. Bir kişi ehline ve malına gelecek kötülükten korktuğu için kapısını komşusuna kapalı tutmak zorunda kalıyorsa o komşu gerçek mümin değildir. Aynı şekilde şerrinden emin olunmayan komşu da gerçek mümin değildir. Komşu hakkının ne olduğunu biliyor musunuz? Senden yardım dilediğinde yardım etmen, borç istediğinde vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını görmen, hastalandığında ziyaret etmen, bir hayra kavuştuğunda tebrik etmen, musibete uğradığında taziyede bulunman, öldüğünde cenazesine katılman, izni olmadıkça binanı onun binasından daha yüksek yapıp rüzgarına mani olmaman, çorbandan az da olsa ona da göndermek suretiyle tencerenin kokusuyla onu rahatsız etmemendir. Bir meyve satın aldığında ona da hediye et. Eğer bunu yapamazsan meyveyi evine komşuna göstermeden gizlice getir. Onu çocuğun da dışarı götürüp komşunun çocuğunu özendirmesin. Beyhaki Şuab 7:83, Kurtubi 5:120-123. Hadis-i şerifteki tembihler müminlere hayatın gerçeklerine göre nasıl yaşayacaklarının düsturlarını ve ölçülerini vermektedir. Çünkü çevreye ve içtimai gerçeklere umursamaz ve âmâ davranmak müminler için mümkün değildir. Hiç kimse tamamen müferit bir hayat yaşayamaz. Herkes bir cemiyet ile az veya çok bir şekilde münasebet kurmaya muhtaçtır. Bu sebeple de herkes içinde bulunduğu ortamı menfi ve müsbet bütün yönleriyle dikkate alarak sosyal ve içtimai hayatını düzenlemek mecburiyetindedir.